Ayrım 9, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 108. Enderun ve haremde hakim dil hangisiydi? İşaret diliydi, pantomim. Sadaret kaymakamı Sarıkçı Mustafa Paşa, 10 Ocak 1605 Pazartesi günü divanda herkesi eğlendiriyor ve eğleniyorken Sultan 1. Ahmet'in kendisini çağırdığını öğrendi. Yerinden kalktı ve az sonra döneceğini söyleyerek Enderun'a açılan 3. kapıya, yani Bab-ül Saade'ye yürüdü. Mustafa kapıya gelince kendisini karşılayan dilsiz, işaret diliyle cellatı çağırdı. Mustafa büyük bir endişe içinde aynı işaret diliyle "Bu da ne demek oluyor?" diye dilsize sordu. Dilsiz onu içeri davet etmekle yetindi. Hemen peşlerinden giren cellat bir kelime-i şehadet getirme süresi sonra kan içindeki kılıcını silerek dışarı çıktı. Sonra da paşanın cansız bedeni sürüklenerek çıkarıldı. Sarıkçının suçu askerin maaşını verememesiydi. Venedik elçisi Ottaviano Bon böyle anlatıyor. Şeyhülislam Sunullah Efendi'nin ayağını kaydırma girişimini de eklemek lazım. Sarıkçı Mustafa Paşa Enderun'da yetişen herkes gibi bu işaret dilini biliyordu. Topkapı Sarayı'nın Enderun bölümünde sessizlik kuralı vardı, çıt çıkmazdı. İşaret dili saraya Kanuni Sultan Süleyman döneminde görevli iki dilsiz kardeşle girdi. Fatih Mehmet'le başlayan sultanın erişilemez yalnızlığı ve ululuğu Kanuni döneminde doruğa çıkmıştı. Kanuni dilsiz kardeşlerin işaret dilini bu erişilmezliğe layık buldu ve has odaya, yani padişahın özel dairesine bağlı iç oğlanların bu dili kullanmasını buyurdu. Bundan böyle sultanın huzurunda fısıldaşmak bile kabul edilemez bir durum oldu. Padişahın yüceliğini, saygınlığını korumak için birkaç söz dışında bütün iletişim işaret diliyle sağlanıyordu. Zaten sultan hareminde bile çok az kişiyle görüşürdü. Padişaha hizmet etme mertebesine yükselmiş 3 iç oğlanı onunla konuşabilirdi sadece. O da ancak duyulabilir bir sesle. Böylece padişahın sıradan insan ilişkilerinden uzaklığı vurgulanıyordu. 100 yıl sonraki durum da aynıydı. Kendisi de Enderun'da yetişen Albertus Bobobius, daha sonra Ali Ufki Bey şöyle anlatıyor. Has odadakiler konuşmalarını her zaman işaret ve hareketlerle yapmak ve sultanın huzurunda her zaman mutlak sessizlik sağlamak zorundaydı. Ama bu dil yaygınlaşmış, has odanın dışına taşmıştı çoktan. Dilsiz hizmetkarların sayısı da artmıştı. Haremde de dilsiz kadın hizmetliler vardı. Dolayısıyla saray kadınları da bu dili öğrendi. Böylece Enderun'un sessizlik kuralı pekişti. Öyle ki 1617'de Sultan 1. Mustafa'nın bu dili öğrenmeyi reddetmesi, akli melekeleri yerinde sayılmazdı, belki de öğrenmekte zorlanıyordu. Divan üyelerini dehşete düşürmüştü. Vezirlerin gözünde de Mustafa'nın saygınlığı düşmüştü. Ne yani, sultan yeniçerilerin ve sıradan tüccarların gündelik dilini mi kullanacaktı? Hiç konuşmayıp halkı olağanüstü ağırlığıyla titretmesi gerekirken bu hafiflik neydi böyle? Enderun sakinlerinin en kalabalık grubu iç oğlanlarıydı. 4 odaya ayrılmış halde yaşıyor ve eğitiliyorlardı. Bobovius'un anlattığına göre bir odanın oğlanları başka odaların oğlanlarıyla görüşmeye cesaret edemezdi. Aslında diğer odadakilerle sadece dilsizlerin işaret diliyle konuşarak iletişim kurabilirlerdi. Bobovius iç oğlanlarının her oda ayrı ayrı avluda top oynamasına ancak padişah saraydan ayrıldığı zaman izin verildiğini de anlatıyor. Oyun sırasında sadece dilsizler gibi sessizce parmak işaretleriyle anlaşmalarına müsaade edilir. Bu yüzden dilsizlerin işaretlerini hepsi bilir. Bu gencecik insanların yaşadığı ortamda inanılmaz bir sessizlik ve sakinlik egemendir. Kitapları ellerinde birer heykel gibi sessiz ve hareketsiz yerlerinde otururlar ve odada hiç kimsenin bulunmadığı izlenimi uyandırırlar. 17. yüzyıl ortalarında da sarayda sağır dilsiz görevler hala yaygın olarak kullanılıyordu. Harem kadınları da işaret diliyle iletişim kurmada mahirdi. Bobovius şöyle anlatıyor. Saray çevresinde 50 ya da 60 dilsiz ya da zebani vardı. İşaret dilinde uzmandırlar ve her şeyin anlamını işaretinden bilirler. Gençlerle görüşür konuşurlar ve işaretle masal, hikaye, atasözü ve efsaneler anlatarak onların işaret dilini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Venedik elçisi Ottaviona Bonda valide sultanlar ile sultan kadınlarının işaret dilini kullandığını, bu amaçla birçok dilsiz kadın ve kız aldığını anlatıyor. Harem kadınları da kendi koğuşlarında yan yana yatarken dedikodu yapacak kadar bu dili mükemmelleştirmişlerdi. Tabii Osmanlı yönetici eliti Enderun'dan yetişiyorlardı. Bu dili biliyor, işaretlerle her şeyi konuşabiliyorlardı. Topkapı Sarayı'nın halka yarı açık ikinci avlusunda bile belirgin özellik sessizlikti. Avrupa için hiç bitmeyen Osmanlı tehdidi neydi? Vebaydı. Osmanlı 17. yüzyıl sonunda fetih gücünden tamamen düştükten sonra da veba tehdidi sürdü. Aslında fetihlerle beraber yayılıyordu. 7. ve 8. yüzyıllardaki Justinian vebasından sonra ortadan silinen veba 1347'de tekrar kendini göstermişti. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında 1347-1352 arasında Avrupa'da zirvesine çıkan ve Kara Ölüm adıyla ünlenen vebanın özellikle 1453'ten sonraki yayılmasında Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişmesi rol oynadı. 1453-1600 arası Osmanlı fütuhatının dolu dizgin yayıldığı dönemdi. Balkanlar, Adriyatik, Anadolu, İran, tüm Karadeniz sahil şeridi, Ukrayna, Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika. Osmanlı hakimiyeti bütün bu coğrafyayı ulaşım ve ticaret ağlarıyla birbirine bağladı ve iletişimini sağladı. Bu iletişim ağı insanların ve malların dolaşımı, vebanın da yayılmasında çok önemli bir rol oynadı. 1600'lerin sonunda Osmanlı askeri gücü Avrupa için bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Önceki yüzyıllarda Avrupa'yı kasıp kavuran kara ölüm neredeyse tamamen silinmişti. Osmanlı toprakları ise vebanın beşiği gibiydi. Avrupa devletleri Osmanlı vebasından korunmak için tedbirler aldı. İnsan ve mal dolaşımını yavaşlatan, engelleyen karantina uygulamasına geçtiler. Böylece o zamanlara kadar hep iç içe yakın ilişki içinde yaşayan Osmanlı dünyası ve Avrupa arasında katı bir sağlık sınırı çekilmiş oldu. Aslında aynı şey Osmanlı için de geçerliydi. Osmanlı nüfusu için en büyük tehdit savaşlarla birlikte vebaydı. Veba kemirgenler içinde ortaya çıkan ve onlardan yayılan bir hastalık. Dünyada bu kemirgenlerin yaşadığı ve vebayı yayan belli doğal odaklar var. Bunlardan biri Kürdistan, bugünkü İran, Irak ve Türkiye'nin birleşme noktasındaki dağlık bölge. Osmanlı İmparatorluğundaki pek çok veba salgınının çıkış noktası da burası. Asya, Afrika ve Amerika'da böyle başka odaklar da var. Bu odaklardan çıkan vebayı ambarlarda, depolarda, gemilerde, limanlarda insanlarla yaşayan siyah fareler bütün dünyaya yayıyordu. Bu yayılma işleminde büyük şehirler, özellikle limanlar, geçici veba merkezleri haline geliyordu. Ortadan çekildiği zamanlarda veba buralarda uyuyor, bekliyor, tekrar ortaya çıkıp salgın halinde kitlesel ölümlere yol açıyordu. Önce tek tük görülen veba vakaları hızla çoğalıyor ve 3-6 hafta sürecek en ölümcül noktaya ulaştıktan sonra azalıyordu. Her bölgeye göre en tehlikeli olduğu dönemler değişiyordu. Kahire'de Mayıs, Halep ve İzmir'de Haziran, Saraybosna'da Temmuz-Ağustos, İstanbul'da Eylül. Ama İstanbul gibi büyük şehirlerde bazen yıl boyunca sürerdi. Dehşet verici tabloyu birkaç örnekle göstermeye çalışalım. 1700-1850 arasındaki 150 yılın İstanbul'da 94'ü, İzmir'de 80'i, İskenderiye'de 59'u, Selanik'te 51'i, Kahire'de 35'i, Halep'te 25'i veba salgınıyla geçmişti. İstanbul'da 1778 Ağustos Eylül'ünde Avrupalı konsolosların kimine göre 15 bin, kimine göre 160 bin, kimine göre de 200 bin kişi vebadan ölmüştü. Sağlam kayıt tutulmadığı için bu sayılar abartılı olabilir ama olmayabilir de. Bir şehir nüfusunun üçte birinin bazen yarısının vebadan öldüğünü biliyoruz. İstanbul'un nüfusu o zamanlar 600 bin kadardı. Yani 150-200 bin ölüm vakası mümkündü. Çok daha iyi kayıt altına alınmış Marsilya'da 1720 salgınında nüfusun yarısı 50 bin kişi ölmüştü mesela. 1812'deki vahşi salgın İstanbul'da Fransız elçisine göre 159 bin, Osmanlı kaynaklarına göre ise 100 bin kişiyi öldürmüştü. 1835 salgınında Kahire'de ölenlerin sayısı 70-75 bindi. Veba mikrobu aslında gayet zayıf bir mikrop. Bizim bugün bildiğimiz hijyen koşullarının sağlanması yeterli bir koruma getirebilirdi. Ama o zamanlar bunlar net olarak bilinmiyordu ve bazı maddi şartlarda bu koşulların sağlanmasını önlüyordu. Osmanlı topraklarına özellikle Anadolu'ya gelen batılı seyyahlar neredeyse istisnasız biçimde halkın ne kadar temiz olduğunu anlatır. Öyleydiler. Avrupalıların yıkanmadığı sıklıkla yıkanır, hamama giderlerdi. Fakat hamam mikrobu taşıyan pirelere hiçbir şey yapmazdı. Hastalıklı pireler günde bir kez insanı ısırıp beslenebilirdi. Hamama giden kişi elbiselerini çıkarıp vücudunu temizlerdi ama çıkınca pirelerin cirit attığı pis kıyafetlerini giyerdi yine. Ve fakirlik vardı. Osmanlıların çok büyük çoğunluğunun bir veya iki giysisi olurdu. Bunları temizlemek, yıkamak, salgın durumlarında tütsülemek, havalandırmak gibi bir alışkanlıkları da yoktu. Üstelik bu fakirlik yüzünden ölen birinin giysileri sağ kalanlar tarafından gönül rahatlığıyla kullanılırdı. Pirelere zarar verecek herhangi bir işleme tabi tutmadan. Veba salgını zamanlarında bile ölenlerin giysileri kullanılır, kimi durumda o giysilere el konur, kimi durumlarda mezatta satılırdı. Bir başka pire ve veba yuvası da evlerdi. Evler kolay ısıtılamıyordu, kat kat giysiler giyilirdi. Döşek ve minderler yıkanmaz ve pireleri saklardı. Odalar köşelere kadar iyice temizlenmez, ıslatılıp süpürgeyle üstünden geçilirdi. Bütün bunlar veba mikrobunu taşıyan pireler için elverişli koşullardı. Müslüman halk, hatta Hristiyan Rumlar da vebayı büyük bir tevekkülle karşılıyordu. Korkanlar kaçıyordu ama kaçanlar kimi zaman hastalığı kapmış oluyordu ve gittikleri yere götürüyorlardı. Fatih Mehmet gibi kimi padişahlar da veba salgını dönemlerinde mesela ıstrancalara kaçıyordu. Başka bölgelerde yüksek yerlere kaçanlar vardı ama kaçış genellikle bir çözüm değildi. Avrupalılar salgın sebeplerini saptamış ve hijyene yönelmiş, aynı zamanda karantina uygulamalarına, yani hastalığı tecrit etmeye başlamışlardı. Vebayı böylelikle yendiler. Üst sınıf Osmanlı yöneticileri öncelikle kendilerini ve ailelerini korumak için 19. yüzyıl başlarında bazı tedbirler almaya başladılar. Sorumlu oldukları eyalet ve şehirlerde vebayı tecrit edecek tekil uygulamalara giriştiler. Avrupalı konsoloslardan yardım isteyip işe koyuldular. Fakat tekil uygulamaların bir faydası yoktu. Bir evi, bir mahalleyi tecrit etmek işe yaramıyordu. Topyekün tecrit ve hijyen gerekiyordu. Belediye örgütlenmesi olmadığı, her millet, din grupları kendi işlerini kendileri yürüttüğü için bütüncül tedbirler alınamıyordu. Bir sağlık teşkilatı da yoktu. Tanzimat reformlarının getirdiği merkezileşmeyle sağlıkla düzenlenmeye başlayınca konsolosların çabaları bir devlet politikası içinde yeniden örgütlendi. Avrupalılar tarafından yönetilen sağlık kurumları oluştu. Bunlar Avrupa'ya bağımlılığı da arttırdı tabii. Disiplinli karantinalar başladı. Anadolu'da 1843'ten, Mısır'da 1844'ten sonra veba görülmedi. Veba 1844'e kadar 500 yıl boyunca yüz binlerce Osmanlı tebaasının canını aldı. Osmanlı'nın zaten seyrek olan nüfusunun artmayışında veba tek neden değildi ama belki de en önemli rolü oynadı. 18. yüzyıldan, yani büyük veba salgınlarının ortadan kalkmasından itibaren Avrupa'nın her yerinde nüfus artışları görüldü. Fransa'da %33, İspanya'da %40, İtalya ve Büyük Britanya'da %57, İsveç'te %66, Habsburg İmparatorluğu'nda %70, Rusya'da %78. Osmanlı'daysa böyle bir şey görülmedi. Bu arada Osmanlı'nın işini kolaylaştıran bir gelişme daha oldu. Bu uzun dönemde veba salgınları sırasında basil mutasyona uğradı ve değişen bu basil tarla kemirgenleri arasında yavaş yavaş yayılarak vebaya karşı bağışıklık sağladı. Yani hastalık yavaş yavaş kendini yok etti. Kız kardeşi Kanuni'ye niye küsmüştü? Sırf kocası Vezir Ferhat Paşa'yı idam ettirdi diye. Beyhan Sultan 1524'teki bu olay üzerine kardeşi Süleyman'dan koptu. Tekrar evlenmeyi reddetti ve hatta İstanbul'u terk etti. Aslında sultan kızları kocalarındansa hanedana bağlı olurdu. Beyhan'ınki gibi durumlar enderdi. Ferhat Paşa'ya gelince, hem Yavuz Selim hem de Süleyman devrinde Anadolu'daki isyanları bastırmış ve Şii İran'a karşı emniyet tedbirleri almak konusunda acımasızlık sergilemiş biriydi. Tek özelliği gaddarlık ve zalimliği değildi. Kıskanç, şirret, açgözlünün tekiydi. 1522'de çeşitli iftiralarla Osmanlı idaresindeki Dulkadir Bey'i Ali ve oğullarının katli için Kanuni'den emir çıkarmıştı. Bu arada kendisini validen ziyade cellat sıfatıyla göstermeye devam etmiş, 600'den fazla insanı da haksız yere kılıçtan geçirmiş ve hepsinin mallarına el koymuştu. Üçüncü vezirliğe kadar yükselen Ferhat Paşa adaletiyle meşhur Kanuni'nin sabrını fazla zorladı. Zulmüne uğrayanlar zaten intikam diye feryat ederken idaresine verilen vilayette de zalimliğini sürdürdü. Halktan da bir sürü şikayet ulaşınca Kanuni Ferhat Paşa'yı azletti. Gel gelelim kız kardeşi Beyhan ve annesi Hafsa Sultan'ın ricaları galebe çaldı ve Kanuni bu gaddar adama Rum elindeki Semendire eyaletini verdi. Fakat Ferhat burada da halka zulmetmeyi sürdürdü. Yani eyaletindeki ahali de az zamanda yaka silkmeye başladı. Böylece Gazab-ı Şahane'yi davet etti. Kanuni ertelediği adaleti sağlamak için eniştesini idam ettirdi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 117.